Aralık Mek sunar. Sevdiğimiz yazılar. Yazan Tezer Özlü. Seslendiren İlker Şimşekcan. Hayalet Oğuz. 1976. Biz yıllardır bu kentte yaşıyoruz. İçimizde ömrü bitenler oldu. Onları oldukça eğlenceli törenlerle gömdük. Bu törenlerden ağıt ve iştenlik yönünden en ağır basanı Hayalet Oğuz'un cenaze töreni oldu. Oğuz İstanbul'da yaşadı. Oğuz bir dönemi yaşadı. Yeryüzünde belki de hiç kimsenin yaşayamadığı gibi. Tek bir sandalye sahibi olmadı. Bir iki giysisi temizleyicide durur, kirlenince yenilerini satın alır. İç çamaşır ve çoraplarını en yakın çöp tenekesine atardı. Ev almadı, ev kiralamadı, eşya almadı, eşya tamir ettirmedi. Belki de bir tek mobilya mağazasına girmedi. Pasaport almadı, karı almadı, karı boşamadı. Kimseyi gebe bırakmadı, resmi dairelere girip çıkmadı. Bir kez bir kadın parmağına yüzük takıp "Sen benim nişanlımsın" dediyse de Oğuz kadının başkalarıyla yatıp kalkmasına hiç ses çıkarmadı. Kimseye baskı yapmadı. Canlı ya da cansız hiçbir şeye mal gözüyle bakmadı. Nişanlı geldiği gibi gitti. Bu da Oğuz'u ne sevindirdi ne de üzdü. Oğuz'u ilkokulu bitirdiğim yıl Fatih'teki evimizin balkonunda ağabeyimin odasına bakınca görmüştüm. İncecik bir adam yatakta uyuyordu. Zayıflıktan ölmüş gibiydi. Yüreğim burkuldu. Anneme koştum. "Anne, içeride yatan adam zayıflıktan ölecek," dedim. Oğuz 21 yıl sonra 1975 Eylül ayında öldü. 21 yıl süreyle birbirimizi çok sık gördük. Aynı evlerde yaşadık, aynı çevrelerde dolaştık. Aynı kitapları okuduk. O özellikle yeni çıkan telif kitaplarını ilk günden edinirdi. Ya yazar ona vermiş ya da Oğuz satın almıştı bile. "Okuyayım sana bırakırım," derdi. Ya da en ilginç, en olmayacak satır ve sayfaları bulur, yüksek sesle bana okur, kitabın özünü 1-2 dakikada ortaya koyuverir. Arkasından da bir de şakasını yaptıktan sonra kitabı bırakır giderdi. Çoğunlukla da elinde bir İngilizce polisiye roman bulunurdu. Türkçe'ye çeviri ve derleme olarak 100'e yakın kitap kazandırmıştı. Adını hiçbir zaman çevirmen, yazar, ozan, şunu yaptı, buna çalışıyor, bunu hazırlıyor gibilerinden kullanmadı. Yazın çalışmalarında tam bir fabrika işçisiydi. Sığınabileceği bir köşede çalışır, çalışması bitmeden kazanacağı parayı çekmiş, bitirmiş, sayfalarca çevir bedeli de borçlu kalmış olurdu. Yüzlerce film senaryosu yazdı Yeşilçam'a. Bunların tümünün adını bilmez, filmleri de görmemiştir. Parasını alınca da dar paçalı bir blue jean, bir kazak, bir Montgomery ya da mevsimine göre yeni bir gömlek satın alırdı. İyi bir yemek yer, ardından kulis, papyrus gibi barlara uğrar, barmenlere önceki içki borçlarını öder, yanındakilere içki ısmarlar, oracıkta rast geldiği bir iki dostuna "Şu paramı saklayıver, sonra senden isterim, hepsini bitirmeyeyim," der. Belki o gece kulüp 12'de bir şişe viski açtırır. Geceyi bir bar kadınının yanında kadına dokunmadan sızarak geçirir. Ertesi gün Bafra sigarasını alacak parası kalmadan yine Taksim Beyoğlu çevresinde yaşamına başlardı. Kurbağa bacağı, mantar turşusu gibi garip yiyecekler severdi. Beyoğlu'na gelen ilginç filmleri de ilk gören o olurdu. Çok ender insanlarda rastlanan bir zekası vardı. Ölmeden 5 gün önce bulvar kahvesinde oturuyorduk. Oğuz, "E'ye uğradım. Sen benden daha önce gebereceksin. Çok seviniyorum," dedi diye gülerek anlattı. Hepimiz gülüştük. İnsanın kendi ölümü üzerine ölmeden 4 gün önce şaka yapabilmesi üstün bir zekanın bile işi değil. Ölmeden 4 gün önce insanın hastaneye tıraşlı bir yüzle gitmesi için Cağaloğlu'nda para araştırması inanılır gerçek değil. Biz hep Hayalet ölmez diye düşünüyorduk. Onu Heybeliada sanatoryumuna götürmedik bile. Son yemeğimizi dagüstasyonda yedik. Salçalı bir dana söylemiş. "Ağzının tadını bilen ağabeyin de hep bu soslu danayı yer burada," demişti. Ben de arsızlıkla onun soslarına ekmek banmış, "Bir ay Heybeliada'da dinlen, sakın İstanbul'a inme. Biz seni gelir götürürüz," demiştim. Erken çıkmıştık lokantadan. İstiklal Caddesi kalabalıktı yine. Havasız ve pisti her zamanki gibi. Oğuz heyecanlıydı. Sanki önemli bir olay onu bekliyordu. Erken yatmak, bir an önce hastaneye gidip yerine uzanmak istiyordu. Ama bu gidiş hastaneye, ölüme falan değil de hiç çıkmadığı bir Avrupa yolculuğu ya da sevdiği bir kadına buluşacağı sabahı bekleyiş gibiydi. "Senin de Celal Sıla için yazdığını okudum," dedi. "Meraklanma, senin ölüm yazını da kaleme alıyorum," dedim. Gülüştük. Tünele doğru yürüyecekti. 30 yıldır yaşadığı bu caddede son yürüyüş olacaktı bu. Yorgundu. Ağabeyimin evinde uyuyacaktı. Yanında pek tanımadığı bir üniversiteli genç kalacaktı. Bu çocuk onu sabah ada vapuruna bindirecekti. Ve Uğuz 4 gün sonra akciğer kanserinden boğularak ölecekti. 46 yaşında ve 46 kilo olarak. Oğuz öldükten birkaç gün sonra şunları yazmaya çalışmıştım. Sevgili Oğuz, İstanbul kentine bu Eylül ayı bıraktı. 3 Eylül 1928'de doğdu. 17 Eylül 1975'te öldü. 1.73 boyunda 46 kiloydu. Şişli Camisi avlusunda tabutunu 4 kişi hafif bir çanta taşır gibi getirdi. O zaman tabutun içinde onun yattığına kuşkum kalmadı. Oğuz'un çok güzel, neredeyse kitap adı gibi eğlentili bir gömme töreni oldu. Mezarına sahip çıkacak bir hısmı bulunamadı. Yanına kimse gömülmesin, mezar cemaatin olmasın diye tapusu Sinematek Derneği adına çıktı. Oğuz'un çok güzel bir mezarı oldu. Üzerine açık leylak rengi kır çiçekleri diktik. Mezarlıklarda ekmek paralarını çıkaran çocuklar da bol su döktüler. Toprak canlandı, güzel koktu. Çelenkleri üst üste yığdık. Çocuklar gene diri gonca gülleri suladı. Görevimiz bitmişti. 30 kadar yakın dostu Krepen Pasajı'ndaki Neşe Meyhanesi'nde oturup onun adına yedik, rakı içtik. Üstelik iştahla yedik. Akşamüstü aşuresi bile pişip geldi. Beyoğlu'ndan uzaklaşırken biraz sarhoş ama üzgündüm. Oğuz yaşamının çeyrek yüzyılını 50'ye yakın dostunun evinde geçirdi. Oğuz aylarca da benimle kaldı. Onun konukluğu bir kelebek gibiydi. İnsana kendini hiç belli etmemeye çalışır, hiçbir özel isteği olmaz, ince ve sevimli bir sesle konuşur. Eve gelirken çiçekler ve pasta getirir. Bana Alman eğitiminden geçtiğim için mutti derdi. Yatma saati geldiğinde bir yere kıvrılıp uyuyuverir. Sabah yanına erken saatte bile gelinse hemen espri yapardı. Ne o, sahura mı kalktın? Kimsenin görmesine olanak vermeden hemen giyiniverir, azalmış saçlarını özenle tarar, kolonya sürer, bir bardak çayını kendi koyup Bafra sigarasına başlardı. Oğuz yanında kaldığı dostlarına aldığından çok daha fazlasını verirdi. Dostluk güler yüz gösterirdi onlara. Akıllıca yapılmış şakaları ve bulunmaz kişiliğiyle öylesine yeri doldurulamaz bir insandı ki, onu tanımış onunla birlikte günler geceler geçirmiş olmayı erişilebilecek mutlulukların en büyüklerinden sayıyorum. Balık pazarı meyhaneleri, Beyoğlu lokanta ve gece kulüpleri, kahveler, Nazmi, Kaptan ve Ender olarak gittiği birkaç taşra kentinde geçen bu kısa yaşam, boyutlarına yeryüzünde herkesin erişemeyeceği bir yaşamdı. Ölümünden 6 ay kadar önce yağışlı bir günde bana küçük bir valizini getirdi. Yıllardır hiç açılmamış, Afrika Han'da Bülent Orhan'da kalmış bir valiz içinden iki taş baskısı örtü çıktı. Yepyeni olanları bana verdi. "Bunları bir kızla birlikte almıştık," dedi. "Kadının güzelini bilir. Bu kadınlara annesi, arkadaşı ve aynı zamanda sevgilisiymiş gibi bakardı. Valizden ayrıca 7-8 yıldır kullanılmamış bir diş fırçası, çoğu bitmiş bir İpana diş macunu, Yüksel Arslan ve Ömer Uluç'la bir fotoğrafı, yine arkadaşlarıyla Bebek'te lokantada bir fotoğrafı, film çalışması yaparken bir fotoğrafı, temiz iki beyaz jean pantolon, fayans üzerine basılmış antik bir oto resmi, kirli çorap ve kirli çamaşır, bir iki Ozan'ın adına imzaladığı kitap, bir iki kolej kitaplığından alınma İngilizce ekonomi kitabı çıktı. Hepsi bu. İşe yarayanları bana verdi, gerisini attı. Son olarak kaldığı ağabeyimin evinde ölümünden sonra şunlar ilişti gözüme. Hastaneye getirmemizi istediği ve temizlettiği pantolonun üzerinde Türkiye Cumhuriyeti 1960 Anayasası duruyordu. İngilizce bir polisiye romanını yarısına kadar okumuş, kaldığı yeri işaretlemişti. Ağabeyimin telefon defterine en çok çalıştığı Yalçın Ofset'in telefon numarasını yazmıştı. Bunun dışında eski gocuğu, hiç yayınlanmamış bir iki şiiri, yazlık ayakkabıları ve şöyle bir not. Daktilo Otel'de, gömlek temizleyiciden alınacak. Ayaspaşa'dan Levent'e, Levent'ten Ayaspaşa'ya gibi. Yolları araç ve garip bir insan kalabalığının karşı devrim gibi sardığı İstanbul'u Katmandu'ya benzetiyor. Son aylarında artık gerçekten yaşamak istemiyorum, hiç tadı yok diyordu. Ama bunu söylerken soyut bir bunalımı dile getirmiyordu. Oğuz bunalan bir insan değildi. Onun akıl ve mantığı bu tür gereksizlikleri çoktan aşmıştı. Hiçbir zaman sıkıldım, acıktım, uykusuzum, yorgunum bile demedi. Akciğer kanserine yakalandığını bilmedi. yakınmadı da. Solurken ciğerlerim acıyor, uyutmuyor beni demekle yetindi. Çok hastayım demedi. Doktorun terimini kullandı. Çok hastaymışım dedi. Her anlamda olumsuzlaşan İstanbul artık istemiyordu. Ve ölümü de öylesine umursamıyordu ki hani. Beyoğlu'nun tadı kalmadı. Artık öteki dünyaya gidelim der gibi. Bir öykü de Demirtaş Ceyhun'dan. Metin Eloğlu'nun sergisine gitmiş. Bir resmi beğenmiş. Almaya kalkmış. Cebinde kaç parası var çıkarmış. Kapora olarak bırakmış onları. Adını da resmin altına yazdırmış. Ne ki bir daha uğramamış sergiye. Metin dert yanıp duruyordu rastladığı kişiye. Hem parasının gerisini ödeyip resmi almıyor hem de satılmasını engelliyor diyordu. Bir gün yakaladı Oğuz'u. Bir öfke, bir hışım. Ulan resmin parasını getir al dedi Oğuz'a çelebi haliyle. Gayet sakin. Alacağım dedi. Yalnız bekle biraz. Hele resmi asabileceğim bir duvar bulayım. Kendine ait bir duvarı bile olmadı ömründe. Yazan Tezer Özlü. Seslendiren İlker Şimşekcan.